Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Franz Fanon. 8. Ayrım. Son derece aritmetik olarak yapılan bu mantık zinciri yerlinin ahlaki açıdan öfkeli olmasını getirmez. Sömürgeciyle düello edeceğini yerli zaten bilmektedir. Yerli ağıtlarla zaman yitirmez ve sömürge çerçevesinde adalet aramaz. Sömürgecinin mantığı yerliyi sarsmıyorsa, bunun nedeni yerlinin kurtuluş sorununu benzer terimlerle ortaya koymuş olmasıdır. 200 ya da 500 kişiden oluşan gruplar kurmalıyız ve her grup bir işgalci ile ilgilenmeli. Bütün propagandacılar mücadeleye bu tür bir düşünceyle başlar. Yerliye göre bu şiddet mutlak eylem çizgisini temsil eder. Militan aynı zamanda emekçi insandır. Örgütün militana sorduğu sorular bu yaklaşım tarzının işaretini taşır. Nerede çalıştın? Kiminle? Neler başardın? Grubun her bireyin geri alınamaz bir eylemi gerçekleştirmesine gereksinimi vardır. Örneğin halkı ulusal mücadeleye katılmaya çağıran hemen bütün insanların Fransız polisi tarafından ölüme mahkum edildiği ya da arandığı Cezayir'de güven ile umutsuzluk iç içeydi. Artık sömürge sistemine geri dönemeyen yeni bir üyeden emin olabilirdiniz. Bu mekanizma Kenya'daki Mau Mau'ların arasında görülmektedir. Mau Mau örgütü grubun her üyesinin kurbana bir yumruk atmasını şart koşmuştu. Dolayısıyla her biri bu kurbanın ölümünden sorumlu olacaktı. Çalışmak sömürgecinin ölümü için çalışmaktır. Bu şiddetten sorumlu olma, dışlanmış ve başka yollara sapmış insanların geri dönmelerine ve bir kez daha yerlerini almalarına, grupla bütünleşmelerine olanak tanır. Şiddet bu nedenle kraliyet affıyla kıyaslanabilir. Sömürgeleştirilmiş insan özgürlüğünü şiddette ve şiddet aracılığıyla bulur. Bu davranış kuralı kişiyi aydınlatır. Çünkü ona araçları ve amacı gösterir. Sezia'nın şiiri bu şiddet özelliğine peygamberimsi bir önem verir. Trajedisinde isyancının, parantez içinde gerçekten, davranış biçimini açıkladığı en etkileyici sayfalardan birini ele alalım. İsyancı, parantez içinde sert bir şekilde, benim adım bir saldırı, Hristiyan adım aşağılanma, konumum bir isyancı, yaşım taş devri. Anne, benim ırkım insan ırkı, dinim kardeşlik. İsyancı, benim ırkım düşenlerinki, dinim, fakat bunu bana silahsızlanmanla gösterecek olan sen değilsin. Bu ben kendimim, isyanımla ve sıkılmış yoksul yumruklarımla ve dimdik başımla. Parantez içinde çok sakince, bir Kasım gününü hatırlıyorum. 6 ay kadar önceydi. Efendi bir Nisan ayı gibi sigara dumanı içinde odaya girdi. Kısa kaslı kollarını geriyor. O çok iyi bir efendiydi ve şişman parmaklarıyla küçük yüzünü ovuşturuyordu. Mavi gözleri gülümsüyordu ve baldan tatlı sözleriyle bizi büyülüyordu. Bana bakarak bu oğlan iyi bir insan olacak dedi. Ve başka güzel şeyler de söyledi efendi. Çok erkenden başlamak gerektiğini, iyi bir Hristiyan, iyi bir köle, güçlü kuvvetli, canlı bir adam, iyi bir komutanın keskin gözlü, güçlü kollu, sağ kolu olmak için 20 yılın fazla uzun olmadığını. Bu adamın oğlumun beşiğine bakarken gördüğü tek şey sağ kolunun beşiğiydi. Elimizde bıçakla yavaşça süründük. Anne, yazık, bunun için öleceksin. İsyancı, öldürüldü. Onu kendi ellerimle öldürdüm. Evet, verimli bir ölümdü. İşe yarar bir ölüm. Geceydi. Şeker kamışlarının arasında süründük. Bıçaklar yıldızlara şarkı söyledi. Fakat biz yıldızları önemsemiyorduk. Şeker kamışları yüzümüzü yeşil jiletleriyle kesti. Anne, ben söylerken annesinin gözlerini kapatacak bir oğlun hayalini kurdum. İsyancı, fakat ben oğlumun gözlerini başka bir güneşe açmayı seçtim. Anne, ah oğlum, kötülük ve şanssız ölüm çocuğu. İsyancı, yaşamın ve muhteşem ölümün annesi. Anne, çünkü çok fazla nefret duyuyordu. İsyancı, çünkü çok fazla sevmişti. Anne, beni bağışla. Senin bağlarında boğuluyorum. Senin yaralarınla kanıyorum. İsyancı, dünya beni bağışlamaz. Dünyanın herhangi bir yerinde linç ya da işkence edilmiş, her zavallıda aşağılandığımı ve öldüğümü hissediyorum. Anne, Tanrım, kurtar onu. İsyancı, bütün hatırladıklarımdan sonra beni kurtaramaz. Kasım ayında bir akşamüstüydü. Çığlıklar birdenbire karanlığı yırttı. Biz saldırmıştık, biz köleler, biz aşağılıklar, biz boynuzlu hayvanlar. Deli gibi koşuyorduk, arkamızdan ateş ediliyordu, çarpışıyorduk. Kan ve ter bizi serinletti ve rahatlattı. Çığlıkların geldiği yerle çarpışıyorduk ve çığlıklar daha da yükseldi. Doğudan büyük bir ışık yükseldi. Evler yanıyor ve alevler yanaklarımızı yalıyordu. Sonra efendinin evine saldırıldı. Pencerelerden ateş ediyorlardı. Kapıları kırdık. Efendinin odası ardına kadar açıktı. Efendinin odası apaydınlıktı ve efendi oradaydı. Çok sakin ve bizim insanlarımız ölü gibi durdular. Ne de olsa o efendimizdi. Ben geldim, sen ha dedi. Çok sakin. Bendim, evet, benim dedim. Bu kadar iyi bir köle, sadık köle, kölelerin kölesi ve birdenbire gözleri yağmur mevsiminde korkmuş iki hamam böceği oldu. Ben vurdum, kan fışkırdı. Hatırladığım tek vaftiz töreni bu. Dipnot. Emi Seziya. Liza Münih Gülüzeli Şan Setize. Galimert. Sayfa 133-7. Bu ortamda günlük yaşamın olanaksız bir hal aldığı anlaşılır bir şey. Artık eskisi gibi bir fellah, bir pezevenk ya da alkolik olamazsınız. Sömürge rejiminin şiddeti ve yerlinin karşı şiddeti birbirlerini dengeler ve birbirlerine olağanüstü bir türdeşlikle yanıt verir. Şiddetin bu egemenliği anavatandan kaynaklanan şiddeti oranla daha korkunç olacaktır. Şiddetin sömürge halkı arasında gelişmesi, tehdit altındaki sömürge rejiminin uyguladığı şiddetle doğru orantılı olacaktır. Bu ayaklanma döneminin ilk evresinde hükümetler sömürgecilerin köleleridir ve bu sömürgeciler yerlilerle hükümetleri aynı anda sindirmeye çalışırlar. Her ikisine karşı da aynı yöntemleri kullanırlar. Evian Belediye Başkanı'nın öldürülmesi yöntem ve güdü olarak Ali Bomunjil'in öldürülmesiyle aynıdır. Sömürgecilere göre seçenek Cezayir Cezayirlilerindir ile Cezayir Fransızlarındır arasında değil, bağımsız bir Cezayir ile sömürge bir Cezayir arasındadır ve bunun dışında her şey ya boşuna konuşma ya da ihanet girişimleridir. Sömürgecinin mantığı değiştirilemez ve sömürgecinin düşüncelerinin mekanizmasını kavramadığı takdirde yerlinin davranışında açığa çıkan karşı mantıkla şaşkına döner insan. Yerlinin karşı şiddet yöntemlerini seçtiği andan itibaren polis baskıları otomatik olarak ulusalcıların karşı baskılarına davetiye çıkarır. Ne var ki sonuçlar arasında benzerlik yoktur. Çünkü uçaklardan ve filolardan açılan ateşler ve atılan bombalar daha da artar ve yerlinin verebileceği karşılıkları da artırır. Bu terör sömürge ırkın bütün yabancılaşmış mensuplarının gözündeki perdeyi kaldırır. İnsanların eşitliğine ilişkin tüm nutukların Col di Sacoamaggi'de öldürülen ya da yaralanan 7 Fransızın bütün uygar vicdanlarda öfke yaratmasına karşın Gerguer'in duahlarının dipnot çobanların kullanması için geçici köy ya da Jehah Dişiaların yağmalanmasıyla tüm köy halkının ki Sacoamaggi olayını bir misilleme olarak nitelendirmişlerdir. Katledilmesinin en küçük bir önemi olmadığı gerçeğini gizlemediğini o anda keşfederler. Terör, karşı terör, şiddet, karşı şiddet. Cezayir'de bu kadar apaçık ve bu kadar direngen olan nefret döngüsünü tanımlarken, gözlemcilerin acıyla kaydettikleri gerçek budur. Bütün silahlı mücadelelerde, geri dönüşü olmayan nokta diyebileceğimiz bir an vardır. Bu nokta hemen her zaman sömürge halkının bütün kesimlerini içine alan çok büyük ve her şeyi kapsayan bir baskı işareti taşır. Bu noktaya Cezayir'de 1955'te 12.000 Philippe Willi kurbanıyla ve 1956'da Lacoste'un şehirli ve kırsal milisleriyle varıldı. Dipnot. Fransız hükümetinin Cezayir'de aldığı kararının önemini kavrayabilmek için bu döneme geri dönmemiz gerekir. Bu yüzden 28 Mart 1957 tarihli Résistance Algérienne No. 4'ten şu bölümü okuyabiliriz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ifade ettiği isteğe yanıt olarak Fransız hükümeti Cezayir'de şehir milisleri oluşturmaya karar vermiştir. Birleşmiş Milletler yeterince kan döküldü dedi. Lacoste milis oluşturalım diye yanıt verdi. Birleşmiş Milletler ateşkes anlaşması diye öğüt verdi. Lacoste sivilleri silahlandırmalıyız diye haykırdı. İki taraf da Birleşmiş Milletler'in tavsiyesiyle görüş alışverişinde bulunmaya ve barışçıl ve demokratik bir çözüm bulmaya davet edilmelerine karşın Lacoste, bundan böyle bütün Avrupalıların silahlanacağını ve şüpheli görünen herkese ateş açılacağını ilan ediyor. O zaman, parantez içinde genel kurulda, soykırımın eşiğindeki bu barbarlık ve inanılmaz baskıya her ne pahasına olursa olsun yetkililerin karşı çıkması gerektiği kararlaştırıldı. Fakat Lacoste buna baskıyı sistematikleştirelim ve Cezayir'le avı düzenleyelim diye yanıt veriyor. Sembolik olarak da orduyu sivil güçlere bağlıyor, sivillere de askeri güç veriyor. Devre tamamlanıyor. Dairenin tam ortasında silahsız, açlıktan kırılan, izlenen, itip kakılan, dövülen, linç edilen Cezayirli çok geçmeden şüpheli olarak katledilecek. Bugün Cezayir'de silah kullanma yetkisi olmayan tek bir Fransız yoktur. Cezayir'de Birleşmiş Milletler'in son çağrısından bir ay sonra şüphelilerin üstünü arama ve izleme hakkı olmayan tek bir Fransız yoktur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun son kararından bir ay sonra Cezayir'de çağdaş dönemin en korkunç yok etme yöntemlerini desteklemeyen tek bir Avrupalı yoktur. Demokratik bir çözüm mü? Tamam, Lacoste buna sırtını çevirir. Cezayirleri yok etmeye başlayalım ve bunu yapmak için de sivilleri silahlandıralım ve onlara bütün yetkileri verelim. Paris basını bir ağızdan bu silahlı grupların oluşturulmasını memnunlukla karşılamıştır. Onlara faşist milisler deniyor. Evet, fakat bireysel düzeyde İnsan hakları düzleminde geleneksel olarak sömürge bir ülkede olduğu zaman faşizm sömürgecilikten başka nedir? Faşistlerin sistematik olarak meşrulaştırıldığı ve yönetildiği görüşü artıyor. Fakat son 30 yıldır Cezayir ayısının vücudunda yaralar daha da derinleşmiyor mu? MPR parlamenteri Monsieur Kenvini dikkatli olun diye nasihatta bulunuyor. Cezayir'de bu milislerin oluşturulmasıyla iki cemaat arasındaki uçurumu derinleştirmiş olmuyor muyuz? Evet, fakat sömürge durumu tüm bir halkı köle durumuna indirgemek değil de nedir? Cezayir devrimi bu köleliğe, bu uçuruma karşı verilen mücadeledir. Cezayir devrimi işgalci ulusa şöyle diyor. Ellerinizi kanayan Cezayir'den çekin. Cezayir halkı artık konuşacak. Milislerin oluşturulması diyorlar, ordunun görevlerini hafifletecek. Fas ve Tunus sınırlarını koruma görevi olan bazı birliklere yardımcı olacak. Cezayir'de ordu 600 bin kere daha güçlüdür. Bütün deniz ve hava kuvvetleri orada üstlenmiştir. Büyük bir polis gücü vardır. Fas ve Tunus'un eski işkencecileri de polisin içindedir. Sınır birimleri 100 bin kere daha güçlüdür. Ordunun görevini hafifletmek gerekir. Bu yüzden şehirli yığınları işe katalım. Lacoste'un histerik ve kriminal çılgınlığı sağduyulu Fransızlarda bir öfke yaratıyor. Gerçek şu ki milislerin oluşturulması kendi meşruluğu içinde bile çelişki taşır. Fransız ordusunun görevi hiçbir zaman bitmez. Bunun sonucu olarak amaçları Cezayir halkının susturulması olduğu zaman kapı geleceğe sonsuza dek kapanır. Üstelik Cezayir devriminin derinlik ve yoğunluğunu analiz etmek, anlamak ya da ölçmek yasaklanmıştır. Bölüm liderleri, malikane liderleri, sokak liderleri, ev liderleri her inişi kontrol eden liderler. Bugün yeraltı şebekesi de bunlara ekleniyor. 48 saat içinde 2000 gönüllü kaydoldu. Cezayir'deki Avrupalılar Lacoste'un öldürme çağrısına hemen yanıt verdi. Şu andan itibaren her Avrupalı kendi bölümündeki bütün yaşayan Cezayirlileri kontrol etmelidir. Ek olarak bilgiden, terörist eylemlere anında karşılık vermekten, şüphelilerin gözaltına alınmasından, kaçakların yakalanmasından ve polis hizmetlerinin güçlendirilmesinden de sorumlu olacaktır. Elbette ordunun görevleri hafifletilmeli. Bugün yüzeydeki karışıklığa daha derin eziyetler ekleniyor. Bugün günlük iş olan öldürmeye planlanmış cinayetler de ekleniyor. Birleşmiş Milletler'in öğüdü, kan dökmeyi kesin, di. Lacoste, bunu yapmanın en iyi yolu akacak hiç kan kalmamasıdır diye yanıtladı. Cezayir halkı, Mösun'un sürülerine teslim edildikten sonra bir de şehir milislerinin koruması altına girmiştir. Lacoste, kendi milislerini kurma kararıyla kendi savaşına müdahale istemediğini açıkça ortaya koydu. Çürüme bir kez başlayınca sınırı olmadığını kanıtlıyor bu. Doğru. Lacoste şu an bir mahkum durumunda. Fakat kendi çöküşüne başkalarını da sürüklemesi nasıl bir avuntu olabilir? Bütün bu kararlardan sonra Cezayir halkı kaslarını daha da sıkıp daha sıkı savaşıyor. Bütün bu örgütlü cinayetlerden sonra Cezayir halkı kendisinin bilincine daha fazla varıyor ve direnişini şiddetlendiriyor. Evet, Fransız ordusunun görevleri sonsuzdur. Ya Cezayir halkının birliğinin sonsuzluğu? Dipnot bitti. O zaman sömürgeciler bile dahil herkes, hiçbir şeyin eskisi gibi süremeyeceğine ikna oldu. Gene de sömürge halkı sandığı kadar başarılı değil. Saflarındaki büyük boşluğu bir tür gereklilik olarak görüyorlar. Şiddetle karşılık vermeye karar verdikleri için bunun bütün sonuçlarına katlanmaya hazırlar. Yalnızca karşılığında başkaları için de hesap yapılmaması gerektiğini ısrarla söylüyorlar. Bütün yerliler aynıdır deyişine sömürge insanı, bütün sömürgeciler aynıdır diye yanıt veriyor. Dipnot. Bu nedenle mücadele ilk başladığında cezaevinde hiç tutuklu yoktur. Hareketin başındakiler ancak yerel liderlerin siyasal olarak eğitilmesi sayesinde kitlelere, 1. Anavatandan gelen insanların her zaman kendi özgür iradeleriyle hareket etmediklerini ve hatta bazen savaştan iğrendiklerini, 2. Bazı uluslararası anlaşmalara saygı duyduklarını eylemlerle göstermenin hemen yarar sağlayacağını, 3. Esir olan bir ordunun tam bir ordu olduğunu ve eşkıya sürüsü olarak görülmemesi gerektiğini, 4. Koşullar ne olursa olsun tutukluların, durumlarının, düşmanın elinde olan insanlarımızı korumak amacıyla küçümsenmemesi gereken bir baskı unsuru oluşturduğunu kabul ettirebilir. Dipnot bitti. Yerli işkence gördüğü zaman, karısı öldürüldüğü ya da tecavüz edildiği zaman kimseye şikayet etmez. Ezenlerin hükümeti isterse soruşturma komisyonları kurabilir. Fakat yerlilerin gözünde bu komisyonların varlığı da yokluğu da birdir. Yakında Cezayir'de suçlar başlayalı 7 yıl olacak ve bir Cezayirlinin öldürülmesinden dolayı Fransız mahkemelerinde mahkum olmuş tek bir Fransız bile yok. Çin Hindi'nde, Madagaskar'da ya da sömürgelerde yerli karşı taraftan hiçbir şey bekleyemeyeceğini bilir. Sömürgecinin işi yerlinin özgürlük hayallerini olanaksız kılmaktır. Yerlinin işi de olası bütün yöntemlerle sömürgeciyi yok etmeyi düşlemektir. Mantık düzleminde sömürgecinin maniheizmi, yerlinin maniheizmini doğurur. Yerlinin mutlak kötülüğü kuramına, sömürgecinin mutlak kötülüğü kuramı yanıt verir. Sömürgecinin ortaya çıkması yerli toplumunun ölümü, kültürel uyuşukluk ve bireylerin taşlaşması anlamına geldi. Yerli için yaşam ancak sömürgecinin çürümüş cesedinden yeniden can bulabilir. Bu, iki mantık zinciri arasındaki örtüşmedir. Fakat bazen öyle olur ki, sömürge halkı için bu şiddet, tek işleri şiddet olduğu için sömürge insanının kişiliğine olumlu ve yaratıcı özellikler kazandırır. Şiddet onları birbirlerine bağlar. Çünkü her biri büyük bir zincirde bir şiddet halkasını, başta sömürgenin şiddetine tepki olarak ortaya çıkan büyük şiddet organizmasının bir parçasını oluşturur. Gruplar birbirlerini tanır. Gelecek ulus şimdiden görünür hale gelir. Silahlı mücadele halkı harekete geçirir. Yani onları bir yola ve bir yöne doğru iter. Kitlelerin harekete geçmesi, Kurtuluş Savaşı'ndan kaynaklandığı zaman her insanın bilincine ortak bir dava, ulusal bir yazgı, kolektif bir tarih düşüncelerini kazır. Aynı şekilde ikinci aşamada, yani ulusun inşası aşaması da kan ve öfkeyle harmanlanmış bu çimentonun varlığından destek alır. Böylece az gelişmiş ülkelerde kullanılan sözcüklerin özgünlüğünü daha iyi kavrarız. Sömürge döneminde halk ezilmeye karşı savaşa çağrılır. Ulusal kurtuluştan sonra da yoksulluğa, cahilliğe, az gelişmişliğe karşı savaşa çağrılır. Mücadele devam eder. Halk yaşamın sonu olmayan bir mücadele olduğunu kavrar. Yerlinin şiddetinin halkı birleştirdiğini söylemiştik. Sömürgecilik yapısı gereği ayrılıkçı ve bölgecidir. Sömürgecilik yalnızca kabilelerin varlığını tanımakla kalmaz, aynı zamanda onları teşvik eder ve birbirlerinden ayırır. Sömürge sistemi kabile başkanlarını teşvik eder ve eski Maraboid kardeşlik kuramlarını canlı tutar. Şiddet her şeyi kapsar ve ulusaldır. Bölgeciliğin ve kabileciliğin tasfiyesini gerektirir. Bu yüzden ulusal partiler geleneksel şeflere karşı acımasız davranırlar. Bu şeflerin yok edilmesi halkın birliğinin başlangıcıdır. Şiddet bireyler düzeyinde temizleyici bir güçtür. Yerliyi aşağılık kompleksinden, umutsuzluk ve hareketsizlikten kurtarır. Onu korkusuz kılar ve öz saygısını yeniden sağlar. Silahlı mücadelenin sembolik olduğu ve ulus hızlı bir sömürgesizleştirme hareketiyle hareketsizleştirildiği zaman bile halkın, kurtuluşun herkesin işi olduğunu ve liderlerin özel bir değeri olmadığını görecek zamanı vardır. Bu kavrayıştan genç hükümetlerin hemen ortaya koyduğu protokole karşı saldırgan suskunluğu doğar. Halk ulusal kurtuluşa şiddet yöntemleriyle katıldıkları zaman kimsenin kendisini kurtuluşçu olarak göstermesine izin vermeyecektir. Eylemlerinin sonuçlarına kıskançlıkla sahip çıkar ve geleceklerini, yazgılarını ve ülkelerinin kaderini yaşayan bir tanrının ellerine teslim etmemeye dikkat eder. Onlar dün tamamen sorumsuzdu. Bugün her şeyi anlamaya ve bütün kararları vermeye niyetleniyor. Halkın, şiddetin aydınlattığı bilinci her tür pasifikasyona isyan eder. Artık demagogların, oportunistlerin ve büyücülerin işi zordur. Onları el ele mücadeleye iten eylem kitlelerde somut işleri başarma isteği yaratır. Uzun vadede mistikleştirme girişimleri tamamen olanaksız hale gelir. 8. ayrımın sonu sayfa 74. Devamı 9. ayrımda.